Ayrım 2.
Kandit: "Ey Pangloss, bu ne tuhaf bir soy ağacı. Hepsinin kökü şeytandı değil mi?" diye bağırdı. Büyük adam: "Asla," dedi. "Bu dünyaların en iyisinde gereken bir şey, zorunlu bir cevherdi. Çünkü Kolombus bir Amerika adasında üremenin kaynağını zehirleyen, çok kere üremeye bile engel olan ve hiç şüphesiz doğanın yüce amacına aykırı olan bu hastalığa yakalanmasaydı, çikolata ile kırmızı böceğinden yoksun kalacaktık. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki bugüne kadar din çatışmaları, savaşları, kavgaları gibi bu hastalık da yalnızca bizim kıtamızda, yalnızca bizde var. Türkler, Hintliler, Acemler, Çinliler, Siyamlılar ve Japonlar onu henüz tanımazlar. Birkaç yüzyıl sonra sırası gelince onların da bunu öğrenmeleri için yeter bir neden bulunur. Ama şimdilik bizim aramızda. Hele ulusların alın yazılarını belirleyen, çok iyi yetiştirilmiş, ücretli askerlerden oluşmuş büyük ordularda bu hastalık hızla yayılmaktadır. Böylece savaşmak için karşı karşıya geçen 30'ar bin kişilik iki ordudan her birinde aşağı yukarı 20 bin frengilinin bulunduğuna inanabilirsiniz. Kandit: "Çok iyi ama gene de tedavi edilmeniz lazım," dedi. Pangloss: "Nasıl tedavi yani?" diye sordu. "Nasıl tedavi ettireceğiz? Cebimde 5 para yok. Yeryüzünde para vermeden veya başkası senin yerine parasını ödemeden ne kan aldırabilirsin ne de bir tenkiye yaptırabilirsin." Bu son söz Kandit'i harekete geçirdi. Koşup merhametli ana baptisin ayaklarına kapandı ve ona arkadaşının düştüğü durumu o kadar acıklı bir dille anlattı ki iyi kalpli adam Doktor Pangloss'a yardım etmeyi kabul etti ve tedavi masraflarını üstlendi. Tedavinin sonunda Pangloss bir gözüyle bir kulağını kaybetti. Ama o yazı yazmasını iyi biliyor ve çok iyi hesap yapıyordu. Anabaptist Jack onu katip olarak yanına aldı. 2 ay sonra bazı işler için gemiyle Lizbon'a gitmek zorunda kalınca bu iki filozofu da birlikte götürdü. Pangloss ona her şeyin mükemmel olduğunu anlattı. Anabaptist Jack ise bu görüşte değildi. İnsanlar da doğayı biraz bozmuş olmalılar. Çünkü insanlar kurt doğmadıkları halde kurt olmuşlar. Tanrı onlara ne 24'lük top ne de süngü verdi. Oysa onlar birbirlerini yok etmek için süngüler, toplar yaptılar. Ayrıca alacaklılar paralarını alamasınlar diye iflas edenlerin mallarına el koyan adaleti de bu arada sayabilirim, dedi. Tek gözlü üstad, bütün bunlar gerekliydi. Çünkü genel iyilik özel felaketlerden doğar. Öyle ki ne kadar çok özel felaket olursa her şey o kadar iyi olur, diye yanıtladı. Pangloss böylesi akıl yürütmeleri sürdürürken hava karardı. Dünyanın dört yanından rüzgarlar esmeye başladı. Lizbon limanı açıklarında gemi korkunç bir fırtınaya tutuldu. 5. Bölüm. Fırtınada geminin batması, yer sarsıntısı, Üstad Pangloss'un, Kandit ve Anabaptist Jack'ın başlarına gelenler. Yolcuların yarısı, geminin şiddetle sallanmasının sinirlerde ve içi dışına çıkan vücutlarda yarattığı katlanılmaz acıdan o kadar bitkin düşmüştü ki, bir de fırtınadan doğan tehlikenin tasasını çekecek halde değillerdi. Ötekiler de bağırışıyor, dua ediyordu. Yelken yırtılmış, direkler kırılmış, geminin dibi delinmişti. Gücü yeten çalışıyor, kimse kimsenin ne dediğini anlamıyordu ve komuta eden kimse kalmamıştı. Anabaptist Jack geminin manevra yapmasına elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu. Güvertede çabalarken kendinden geçmiş bir gemici ona var gücüyle vurdu ve yere serdi. Ama kendi de vurduğu yumruktan öylesine sendeledi ki baş aşağı gemiden dışarı fırladı. Kırık direğin bir tarafına asılıp takılı kaldı. İyi kalpli Jack onun yardımına koştu. Yeniden gemiye çıkmasına yardım etti. Ama yardım edeyim derken bu kez gemicinin gözleri önünde kendisi denize düştü. Gemici boğulan zavallıya dönüp bakmaya bile tenezzül etmedi. Kandit güverteye yaklaştı. Bir an suyun üstüne çıkan, sonra sonsuza dek sulara gömülen koruyucusunu gördü. Onun ardı sıra denize atılmak istedi ama filozof Pangloss onu tuttu. Ve Lizbon koyunun bu iyi kalpli Anabaptist'in boğulması için özel olarak yaratıldığını kanıtladı. O bunu a priori olarak kanıtlarken gemide ikiye bölündü. Pangloss, Kandit ve erdemli Anabaptist'i boğan o gemiciden başka her şey yok oldu. Gemici olacak herif, Kandit ile Pangloss'un bir tahta parçasına tutunarak ulaştıkları kıyıya yüzerek çıkabildi. Biraz kendilerine gelince Lizbon'a doğru yürüdüler. Birkaç kuruşları kalmıştı. Bununla da fırtınadan sonra iyice bastıran açlıktan kurtulabileceklerini umuyorlardı. Koruyucuları iyi kalpli Anabaptist'in ölümüne ağlayarak kente ayak basar basmaz ayaklarının altındaki toprağın sarsıldığını hissettiler. Limanda bile deniz kaynayarak yükseliyor ve demir atmış gemileri parçalıyordu. Alev ve kül kasırgaları sokakları ve alanları kaplıyordu. Evler yıkılıyor, damlar temellerin üzerine çöküyor, temeller dağılıyordu. Her yaştan ve her cinsten 30 bin kişi yıkıntıların altında eziliyordu. Kurtulan gemici ıslık çalıp küfürler ederek, "Bize burada iyi iş çıkacak," diyordu. Pangloss ise, "Bu olayın nedeni ne olabilir?" sorusuna yanıt aramaktaydı. Candide de, "İşte kıyamet alameti," diye bağırmaktaydı. Gemici yıkıntıların, çöküntülerin ortasında çılgınca koşuyor, para bulmak için ölüme meydan okuyor, para buluyor, hemen alıyor, kafayı çekiyor, ayılınca da ev yıkıntıları üzerinde ve can çekişenlerle ölülerin arasında karşısına çıkan ilk gönlü zengin kızı satın alıyordu. Bu sırada Pangloss onu kolundan çekiyordu. "Dostum, iyi etmiyorsun, akılsızlık ediyorsun, işleri sırasız yapıyorsun," diye uyarıyordu ama Beriki, "Bana vız gelir, ben bir gemiciyim. Batavya'da doğdum. Japonya'ya yaptığım 4 seferde 4 kere kutsal hacı çiğnedim. Tam da akıldan söz edilecek adamı buldum," diye yanıt veriyordu. Fırlayan bazı taş parçaları Candide yaralamıştı. Sokağa uzanmış, üstü başı yıkıntılarla örtülmüştü. Pangloss'a, "Allah aşkına bana biraz şarapla merhem bul, ölüyorum," diyordu. Pangloss, "Bu yer sarsıntısı yeni bir şey değil. Geçen yıl Amerika'da Lima kenti benzeri bir depremle sarsılmıştı. Aynı nedenler, aynı sonuçlar. Mutlaka yer altında Lima'dan Lizbon'a kadar uzanan bir kükürt şeridi var," diye yanıtlıyordu. Candide, "Olabilir ama Allah aşkına biraz merhemle şarap," dedi. Filozof, "Olabilir de ne demekmiş," dedi. "Ben size bu kanıtlanmış bir gerçektir diyorum." Bu sırada Candide kendinden geçti. Pangloss ona yakındaki bir çeşmeden biraz su getirdi. Ertesi gün yıkıntıların arasına girerek biraz yiyecek bulduklarından canlanır gibi oldular. Sonra başkaları gibi ölümden kurtulan insanları avutmaya çalıştılar. Yardımlarına tanık olan birkaç Lizbonlu, onlara böyle bir felaket sırasında sunulabilecek en iyi yemeği sundular. Yemek gerçekten de yürekler acısıydı. Sofradakiler ekmeklerini gözyaşlarıyla ıslatıyorlardı. Ama Pangloss, bunun başka türlü olmasına olanak bulunmadığını kanıtlayarak onları teselli etti. "Çünkü," dedi, "bütün bunlar olanların en iyisidir. Madame Lisbon'da bir yanardağ var. Demek ki bu yanardağ başka bir yerde olamazdı. Çünkü nesnelerin bulundukları yerlerden başka yerde bulunmaları olanaksızdır. Çünkü her şey iyidir." Pangloss'un yanında duran ve Engizisyon'la ilişkisi olan kara yüzlü, ufak tefek bir adam nezaketle söz aldı ve "Bu beyin ilk günaha inanmadığını anlaşılıyor. Eğer her şeyin iyi olduğu gibi olması en iyisi ise demek ki ne cennetten kovulma ne de ceza vardır." Pangloss daha büyük bir nezaketle, "Efendimiz beni hoş görsün ama cennetten kovulması, lanete uğraması sayesinde insan zorunlu olarak olabilecek dünyanın en iyisine girmiştir," diye yanıtladı. Engizisyon'la ilişki olan adam, "Demek bu bey özgür iradeye inanmıyor," dedi. Pangloss, "Efendimiz beni bağışlasınlar," dedi. "Özgür irade ancak mutlak zorunlulukla birlikte var olabilir. Çünkü özgür olmamız zorunluydu. Çünkü ne de olsa saptanmış olan irade." Pangloss henüz cümlesinin ortasındayken Engizisyon'la ilişiği olan adam bardağına porto ya da oporto şarabı döker uşağın başıyla bir işaret verdi. 6. Bölüm. Yer sarsıntılarına engel olmak için güzel bir otodafe yakılıyor ve Candide pataklanıyor. Lizbon'un 1/4'ünü yok eden yer sarsıntısının ardından ülkenin bilgeleri her şeyin yıkılmasını önlemek için halka güzel bir otodafe vermekten daha etkili bir çare bulamamışlardı. Coimbra Üniversitesi, büyük bir törenle birkaç kişinin hafif ateşte yakılmasında yer sarsıntısına engel olacak kesin bir deva bulunduğuna karar vermişti. Bu nedenle vaftiz anasıyla evlendiğine kanaat getirilen bir Biskayalı ile piliç yerken yağını çıkaran iki Portekizli'yi yakaladılar. Yemekten sonra da Üstad Pangloss'la çömezli Candide'i bağladılar. Biri ileri geri konuşmuş, öteki de onaylayan bir edayla dinlemişti. İkisini de güneşin kendilerini hiçbir zaman rahatsız etmeyeceği, son derece serin iki ayrı daireye götürdüler. 8 gün sonra her ikisine birer San Benito giydirdiler. Kafalarını kağıttan külahlarla süslediler. Candide'in külahıyla San Benito'sunda tersine fışkıran alev resimleriyle kuyruksuz ve ayaksız şeytan resimleri vardı. Buna karşılık Pangloss'un şeytanlarının ayakları ve kuyrukları vardı. Ayrıca onun alevleri dikineydi. Bu kılıklarıyla alay halinde yürüdüler ve çok dokunaklı bir vaazla onun ardından çok sesli söylenen güzel bir ilahi dinlediler. Candide ilahi söylenirken müzikle pataklandı. Biskayalı ile yağ yemek istemeyen iki adam yakıldılar. Pangloss adet olmadığı halde asıldı. Aynı gün toprak korkunç bir gürültüyle yeniden sarsıldı. Korkmuş, şaşırmış, çılgına dönmüş olan Kandit, kanter içinde titreyerek kendi kendine "Mümkün olan dünyaların en iyisi burası ise ötekiler kim bilir nasıldır?" diye soruyordu. "Yalnızca pataklanmakla kalsam iyi. Bulgarlar da beni patakladıydılar. Evet, beni patakladılar ama ey benim sevgili Panglosum, ey filozofların en büyüğü, nedenini bile bilmeden sizin asıldığınızda mı görecektim? Ey benim sevgili Anabaptist dostum, insanların en iyisi, sizin de limanda boğulmanız mı gerekiyordu? Ey Mademoiselle Cunegonde, kızların incisi, sizin karnınızın yarılması da mı kaçınılmazdı?" Kandit vaazı dinledikten, dayak yedikten, affedilip kutsandıktan sonra güçlükle ayakta durarak geri dönerken yaşlı bir kadın ona yaklaştı. "Oğlum," dedi, "metin ol, arkamdan gel." 7. Bölüm. Yaşlı bir kadın Kandit'e bakıyor, Kandit sevgilisini buluyor. Kandit metin olamadı ama bir yıkıntıya kadar yaşlı kadının ardı sıra yürüdü. Kadın ona bedenini ovması için bir kutu merhemle yiyecek içecek verdi. Oldukça temiz bir yatak gösterdi. Yatağın yanında bir takım elbise vardı. "Yiyin, için, yatın," dedi. "Monsignor Saint-Antoine de Padue, Notre Dame de Toche, Monsignor Saint-Jacques de Compostelle yardımcınız olsun. Yarın yine geleceğim." Gördüklerine, çektiklerine ve daha da çok yaşlı kadının merhametine şaşıp kılan Kandit, kadının elini öpmek istedi. Kadın, "Öpülecek el benimki değil," dedi. "Yarın yine geleceğim. Merhemle bedeninizi iyice oğun, yemek yiyin ve uyuyun." Peş peşe gelen şanssızlıklara rağmen Kandit yedi, içti ve uyudu. Ertesi gün yaşlı kadın ona kahvaltı getirdi. Sırtını yokladı ve başka bir merhemle Kandit'in bedenini kendi elleriyle ovdu. Daha sonra öğle yemeğini getirdi. Akşama doğru da akşam yemeğini. Ertesi günde aynı işleri yineledi. Kandit ona "Siz kimsiniz?" diye sorup duruyordu. "Bu kadar iyiliği sizin aklınıza kim soktu? Bütün bunlara karşılık size nasıl bir iyilikte bulunabilirim?" Yaşlı kadın hiç yanıtlamıyordu. Akşama doğru yine geldi. Ama bu kez yemek getirmedi. "Sesinizi çıkarmadan benimle gelin," dedi. Kandit'in koluna girdi ve birlikte kırlara çıkıp bir çeyrek fersah kadar yürüdüler. Bahçeler ve parklarla çevrilmiş ıssız bir eve geldiler. Yaşlı kadın küçük bir kapıyı çaldı. Kapı açıldı. Kadın, Kandit'i gizli bir merdivenden geçirip yaldızlı bir odaya götürdü. Diba kumaşlarla kaplı bir kanepeye oturttu, kapıyı kapadı ve gitti. Kandit kendini düşte sanıyor, geçmiş bütün hayatı ona bir kara basan, içinde bulunduğu an ise tatlı bir düş gibi geliyordu. Çok geçmeden yaşlı kadın göründü. Boylu poslu, pırıltılı, kıymetli mücevherler takmış yüzü peçeli, heyecandan titreyen bir kadına destek olmaya çabalıyordu. Yaşlı kadın Kandit'e, "Şu peçeyi kaldırın," dedi. Delikanlı yaklaştı, titreyen eliyle peçeyi kaldırdı. "Olur şey değil, inanılmaz bir şey. Mademoiselle Cunegonde'u gördüğünü sandı. Gerçekten de onu görüyordu. Ta kendisiydi." Gücü kesildi, bir kelime söyleyemedi, ayaklarına kapandı. Cunegonde kanepenin üstüne yığılıverdi. Yaşlı kadın üzerlerine ispirtolu sular döktü. Kendilerine geldiler, konuşmaya başladılar. Önce kesik kesik sözcükler, karşılıklı sorular ve yanıtlar, iç çekmeler, gözyaşları, bağırışlar. Yaşlı kadın daha az gürültü etmelerini öğütledi ve onları baş başa bıraktı. Kandit, "Demek sizsiniz. Sizi Portekiz'de buluyorum. Size el sürmediler mi? Filozof Pangloss'un beni inandırmak istediği gibi karnınızı deşmediler mi?" diye sordu. Güzel Cunegonde, "Bunların hepsi oldu," dedi. "Fakat bu iki kazadan da insan her zaman ölmez. Peki annenizle babanızı öldürmediler mi?" Cunegonde ağlayarak, "Ah, öyle oldu," dedi. "Ya kardeşinizi? Onu da öldürdüler." Kandit son olarak, "Peki niçin Portekiz'desiniz?" diye sordu. "Ne yaptınız da beni buraya getirdiniz?" "Kız, bütün bunları size anlatacağım. Ama daha önce bana verdiğiniz o saf öpücükten ve yediğiniz o tekmelerden bu yana başınıza gelenleri anlatın lütfen." Kandit derin bir saygıyla kızın dediklerini yerine getirdi. Heyecan içindeydi. Sesi kısık ve titrekti. Sırtı ise hala ağrıyordu. Gene de ayrıldıkları andan bu yana çektiklerini saf bir dille anlattı. Cunegonde gözlerini göğe doğru dikti. Temiz kalpli Anabaptist'le Pangloss'un ölümlerine gözyaşları döktü. Sonra da Kandit'e kendi hikayesini anlatmaya başladı. Kız anlatırken Kandit bir sözcüğünü bile kaçırmıyor ve sevgilisine onu canının içine sokuverecekmiş gibi bakıyordu. 8. Bölüm. Cunegonde'un hikayesi. Tanrı Bulgarları güzel Sanderten Tronşuk şatomuza gönderdiği sırada ben yatağımda derin bir uykuya dalmıştım. Babamla kardeşimi boğazladılar. Annemi de parça parça kestiler. Bu görüntü karşısında kendimden geçtiğimi gören altı ayak boyunda bir Bulgar ırzıma geçmeye başladı. Bu aklımı başıma getirdi. Kendime geldim, bağırdım, çağırdım, çırpındım, dişledim, tırmaladım. Şatomuzda olup bitenlerin aslında olağan olduğunu bilmediğimden koca Bulgar'ın gözlerini çıkarmak istedim. Kaba herif sol böğrüme bir bıçak sapladı. Hala izini taşıyorum. Saf Kandit, vah vah, şey, o yara izini göreceğim değil mi diye sordu. Künogon, göreceksiniz ama biz hikayeyi sürdürelim dedi. Kandit de sürdürün dedi. Künogon hikayesini kaldığı yerden sürdürdü. Bir Bulgar subayı içeri girdi. Beni kanlar içinde gördü. Asker istifini bile bozmuyordu. Subay bu kaba herifin kendisine karşı gösterdiği saygısızlığa kızdı ve onu benim üzerimdeyken öldürdü. Sonra yarımı yıkattı ve savaş esiri olarak beni karargahına götürdü. Bir iki gömleği vardı. Onları yıkıyor, yemeğini pişiriyordum. Doğrusu beni pek güzel buluyordu. Hem de ne yalan söyleyeyim, ben de onun boynu posunu güzel, tenini beyaz ve yumuşak buluyordum. Yalnızca zekadan ve felsefeden yana o kadar parlak değildi. Üstad Pangloss'un yetiştirmediği hemen belli oluyordu. 3 ay sonra kumarda bütün parasını kaybettiğinden, benden de bıktığından, beni Hollanda ve Portekiz'de ticaretle uğraşan ve kadınlara çılgınca düşkün olan Don Isakar adında bir Yahudi'ye sattı. Bu Yahudi bana çok bağlandı. Fakat isteklerine ulaşamadı. Ona Bulgar askerlerinden daha çok dayandım. Namuslu bir kimsenin bir kere ırzına geçilir ama bununla onun erdemi sağlamlaşır. Yahudi beni yola getirmek için bu gördüğünüz köşke getirdi. O zamana kadar yeryüzünde Thunderden Tronşk şatosu kadar güzel bir şey yok sanırdım. Meğer yanılmışım. Bir gün büyük engizitör beni gördü. Uzun uzadıya süzdü ve benimle gizli bazı işler hakkında konuşmak istediğini bildirdi. Beni sarayına götürdüler. Ona kim olduğumu söyledim. Bana bir Yahudinin malı olmakla düzeyimin ne kadar altında bulunduğunu anlattı. Onun adına beni Monsinyör'e bırakması için Don Isakar'a öneride bulundu. Sarayın bankeri ve saygın bir adam olan Don Isakar öneriyi geri çevirdi. Engizitör onu ateşe attırıp yakacağını söyleyerek tehdit etti. Bu tehdit karşısında sıfırı tüketen benim Yahudi sonunda şöyle bir pazarlık yaptı. Evle ben ikisinin ortak malı olacaktık. Pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri Yahudi'ye, haftanın diğer günleri de Engizitör'e ait olacaktık. Bu anlaşma yapılalı 6 ay oluyor. Bu 6 ay öyle kavgasız geçmedi. Çünkü cumartesiyi pazara bağlayan gecelerin eski yasaya göre mi yoksa yeni yasaya göre mi saptanacağını anlaşamadılar. Bana gelince ben yasaların ne eskisine ne de yenisine uydum ve sanırım bu yüzden de her zaman sevildim. Sonunda Engizitör depremin yolunu değiştirmek ve Don Isakar'ı korkutmak için bir auto de far tereni düzenlemek lütfunda bulundu. Törene davet edilmekle bana da onur verdi. Çok iyi bir yerde oturdum. Dini ayinle suçluların yakılması arasında geçen zamanda konuk bayanlara soğuk şerbetler sundular. İki Yahudi ve sadıcı ile evlenen namuslu Biskayalı yakılırken gerçekten dehşet duydum. Fakat bir San Benito ile bir külahın altında Pangloss'un yüzüne benzeyen bir yüz görünce ne kadar ürktüm, ne kadar korktum şaşırdım bilseniz. Gözlerimi ovuşturdum, dikkatle baktım ve Pangloss'un asıldığını gördüm. Kendimden geçmişim. Kendime gelir gelmez bu kez de sizi gördüm. Üstelik çırılçıplaktınız. Bu dehşetin, kederin, acının, umutsuzluğun son sınırıydı. Ne yalan söyleyeyim, sizin teniniz Bulgar subayının derisinden daha beyaz ve daha güzeldi. Bu beni üzen ve içimi kemiren bütün duyguları arttırdı. Bağırmak, vahşiler durun demek istedim. Fakat sesim çıkmadı. Zaten bunun bir yararı da olmayacaktı. Siz güzelce dayağınızı yedikten sonra kendi kendime, sevgili Kandit ile bilgin Pangloss, kapatması olduğum Engizitör'ün buyruğuyla biri yüz kırbaç yemek, öteki asılmak üzere nasıl oluyor da Lizbon'da bulunuyorlar. Demek Pangloss dünyada olup bitenlerin en iyi şeyler olduğunu söylediği zaman beni insafsızca aldatıyormuş dedim. Böylece heyecanlanmış, şaşkına dönmüş, kendimden geçmiş, gücüm tükenmiş, bitkin bir hale düşmüşüm. Kafam, babamın, annemin ölümüyle, kaba Bulgar askerinin küstahlığı ve karnıma sapladığı bıçağıyla, hizmetçiliğimle, ahçılık sanatımla, Bulgar yüzbaşımla, çirkin Don Isakar'ımla, iğrenç Engizitör'ümle, Doktor Pangloss'un asılmasıyla, siz dayak yerken söylenen çok sesli ölüm ilahisiyle ve ille de sizi son gördüğüm gün, paravanın arkasında size verdiğim o öpücükle doluydu. Bu kadar felaketten sonra sizi bana geri veren Tanrı'ya şükrediyordum. Yaşlı kadına sizi tedavi etmesini ve başarabildiği an buraya getirmesini buyurdum. Verdiğim görevi yerine getirdi. Sizi görmek, dinlemek ve sizinle konuşmak gibi anlatılmaz bir mutluluğu tattım. Karnınız çok acıkmış olmalı. Benim de çok iştahım var. Gelin ilk iş olarak sofraya oturalım. Birlikte sofraya oturdular. Yemekten sonra daha önce sözü geçmiş olan o güzel kanepeye kuruldular. Evin iki efendisinden biri olan Don Izakar geldiği zaman hala oradaydılar. Günlerden cumartesiydi. Yahudi sahibi olduğu her şeyin tadını çıkarmaya ve ona duyduğu derin aşkı anlatmaya geliyordu. 9. Bölüm. Künegond'un, Kandid'in, Büyük Engizitör'ün ve Yahudi'nin başına gelenler. Bu Don Izakar, Babil tutsaklığından bu yana İsrailoğulları arasında görünmemiş ölçüde öfkeli bir İbraniydi. Nasıl dedi? Galileli köpek karı, Engizitör yetmiyormuş gibi şu çapkının da seni benimle paylaşması mı gerek? Bunu söyleyerek her zaman yanında bulundurduğu uzun bir hançeri çekti. Rakibinin de silahlı olacağını düşünmeden Kandid'in üstüne atıldı. Fakat bizim saf Vesfalyalı, yaşlı kadından giysilerle birlikte güzel bir de kılıç almıştı. Yumuşak huylu olmasına rağmen kılıcını çekti ve Yahudi'yi ölü olarak yere, güzel Künegond'un ayaklarının dibine serdi. Künegond, ''Aziz Meryem Ana'' diye haykırdı. ''Şimdi ne yapacağız? Evimde öldürülmüş bir adam var. Herman dedi, gelirse mahvolduk.'' Kandid, ''Pangloss asılmamış olsaydı, bu çaresiz anımızda bize bir öğüt verirdi. Çünkü o, büyük bir filozoftu. O olmadığına göre yaşlı kadına danışalım.'' dedi. Yaşlı kadın düşüncesini söylemek üzereyken bir başka küçük kapı daha açıldı. Gece yarısından sonra saat 1'di. Pazar gününün başlangıcıydı. Bugün de Engizitör'ün günüydü. Engizitör içeri girdi ve dayak cezasına çarptırdığı Kandid'i elinde kılıcıyla, sonra yerde yatan ölüyü, şaşkın Künegond'u, öğütler vermekte olan yaşlı kadını gördü. Bakın o anda Kandid'in içinden neler geçti ve nasıl bir akıl yürüttü. Bu aziz zat imdat diye bağırırsa mutlaka beni yaktırır. Künegond'a da aynı şeyi yapabilir. Hiç acımadan beni kırbaçlattı. Düşmanım sayılır. Hem insan bir kere öldürmeye başladı mı artık düşünmeye gelmez. Bu akıl yürütme kesin ve hızlı oldu. Engizitör'ün kendine gelmesine zaman bırakmadan kılıcını adamın bir yanından sokup öbür yanından çıkardı ve onu da Yahudi'nin yanına fırlattı. Künegond, işte bir tane daha dedi. Artık bağışlanacak yanımız kalmadı.